Ayrım 12. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 132. Üye hakim özese. Yine yapılan aramalarda 322 numaraları ile numaralandırılmış yeni oluşum notları başlıklı "İçiniz sızlamıyor mu?" ibaresi ile son bulan 11 sayfalık bilgisayar çıktısı dokümanların içeriğinde şöyle bir yazı bulunmuş. AKP ve Genç Partileri ile ilgili değerlendirmelerin bulunduğu ve Oktay Yıldırım isimli şahsın Yeni Hayat dergisinin yer aldığı iddia. Profesör Haberal, hiç bu bana. Üye hakim özese, Oktay Yıldırım'ı tanır mısınız? Profesör Haberal, hiç Oktay Yıldırım diye bir kişiyi tanımam. 1. 2. Şemdinli olayını ben sadece medyadan bilirim. Onun dışında hiçbir bilgim de yoktur. Sonucu nedir onu da bilmem. Dolayısıyla bana gönderilmiştir, bu şekilde bir belge kimdir, neyin nesidir? Şimdi Sayın Başkan, ben doktorum, ben aynı zamanda eğitimciyim. Yani bir bakıma, hani dün de söyledim, insanlar Allah'tan başka sağlıkları ile ilgili müracaat edecekleri kişi doktorlardır. Herhangi bir şey ile suçlanacakları zaman müracaat edecekleri yerler de hakimlerdir. Dolayısıyla bize her türlü yazı gelebilir, her türlü bilgi gelebilir. Ha mesleğimiz ile ilgili ise ben hekimler için konuşuyorum. Hipokrat yemini etmişizdir. Hastanın kendi izni olmadan hiçbir şekilde hiçbir hekim o hastası ile ilgili bir başkasına bilgi verme hakkına haiz değildir. Tabii hakimler ile ilgili durum nedir? Ben bunu bilemem. Bunu da sizler biliyorsunuz. Ama bu bir genellemedir. Yani hekimler ile hakimler için bir bakıma diye düşünüyorum. Yani öyle olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu kişiyi ben tanımam, bilmem. Şemdinli olayını da medyadan bilirim. Onun dışında da herhangi bir bilgim yoktur. Kaldı ki, acaba bu belgeyi alanlar bunun bir fotokopisini orada bize bırakmışlar mı? Fotokopi yapmışlar mı? Yani CMK 134'ü uygulamışlar mı? Veya oraya girerken acaba üstlerini aratmışlar mı? Ben o belgenin orada olduğunu da bilmiyorum doğrusu ve şimdi sizden bir yerde duyuyorum ve öyle bir belge de okuduğumu da hatırlamıyorum. Bunu da artı parantez belirtmek isterim. Avukat Helvacı, gazete haberiymiş. Profesör Haberal, ha neyse gazete haberi, mazete haberi bilmem yani bunları bilmem neyse. Üye hakim özese. Yine yapılan aramalarda 319 ile numaralandırılmış Profesör Doktor Mehmet Haberal, rektör ibareli, Sayın Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Muhterem Paşam istemiş olduğunuz F.D. kişinin isimli kişinin CD'lerini gönderiyorum, hürmetlerimle yazılı, Mehmet Haberal imzalı, bir sayfalık doküman içeriğinde, Mehmet Haberal isim ve imzalı, emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya yazılmış. Muhterem Paşam istemiş olduğunuz F.D. isimli şahsın CD'lerini gönderiyorum. Profesör Haberal, Sayın Başkan. Üye hakim özese, hürmetler ile içerikli bilgisayar çıktısı yazısı ele geçirilmiş. Profesör Haberal, tamam. Üye hakim özese, bunun İsmail Hakkı Karadayı'yı tanır mısınız? Profesör Haberal, gayet tabii. Üye hakim özese, CD'nin içeriği nedir, sakıncası yoksa izah eder misiniz? Profesör Haberal, gayet tabii, tabii, gayet tabii. İsmail Hakkı Karadayı Paşa'yı, yani bir defa Genelkurmay Başkanlığından bir defa ismen tanıyorum. Ben şu anda hatırlamıyorum, bunu açıkça belirtiyorum. İsmail Hakkı Paşa ile karşılaştım mı, karşılaşmadım mı, onu hatırlamıyorum. Bunu net olarak açık bir şekilde söylüyorum. 2. Ne enteresandır, bakınız. Bir ülkenin emekli genelkurmay başkanına ben bir mektup yazıyorum, diyorum ki CD'leri gönderiyorum. Şimdi Kanal B tarafımdan kurulmuş, gerçekten bugün gururla söylüyorum ki ülkemizin birçok vatandaşı tarafından izlenen, çünkü gerçekleri hakikaten olduğu gibi söyledim, gündeme getiren bir kanaldır. Bu kanal benim pazar günleri saat 20.21'da eski parlamenterlerden sanatçı Faruk Demir'in Anadolu'nun Yurdun Sesi Öyle Değil Mi programın adı. Evet, bir programı var. Evet, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ikisi beraber iç içedir. Dolayısıyla Sayın İsmail Hakkı Karadayı, emekli Genelkurmay Başkanı, bu programı yakın izliyor ve bana bir gün telefon etti. Dedi ki, hocam ben bu Faruk Bey'in programlarını çok seviyorum. Acaba mümkün mü Faruk Bey'in bu programının CD'lerinden bana gönderebilir misiniz? Ben de bu CD'leri aldım, paşamıza, Sayın Genel Eski Genelkurmay Başkanımıza bu CD'leri gönderdim. O yazdığım mektup da ondan ibarettir Sayın Başkan. Üye Hakim Özese, konu anlaşıldı. Konu anlaşıldı. Profesör Haberal, yani eski parlamenter Faruk Demir'in, şimdiki Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu olan Kanal B'nin müzik biriminin başında bulunan Faruk Demir Bey'in programının CD'leridir. Eski emekli Genelkurmay Başkanımıza gönderdiğim CD'ler, olay bundan ibarettir. Üye Hakim Özese, yine yapılan aramalarda 159 ile numaralandırılmış, İç tehdit değerlendirmesi başlıklı, birden 22'ye kadar numaralandırılmış tırnak içerisinde bu oyuna uygun hareket etmektedirler ibaresiyle son bulan bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde iç tehdit değerlendirmesi seminer sonuç raporu başlıklı 15 Temmuz 2002 tarihli öğretim elemanı Topçukurmay Albay M.M. seminer lideri, lider P.A. ve seminer sekreteri T.K. imzalı rapordu. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç tehdit değerlendirmesinin başlıklar halinde yazılmış olduğu bir doküman ele geçirilmiş. Bununla ilgili açıklama yapar mısınız? Profesör Haberal, evet tabii yaparım. Üye Hakim Özese, bunun sizde bulunmasının amacı nedir? Profesör Haberal, tabii aslında o bende bulunmamıştır Sayın Başkan ve şunu bir kere daha hatırlatayım ki bunların her birinin cevabı benim mahkemenize takdim etmiş olduğum yazılı savunmamda mevcuttur. Ama ben yine açıklayayım. Üye Hakim Özese, kısaca açıklar mısınız onu? Profesör Haberal, her sene Milli Güvenlik Genel Sekreterliği programlar hazırlar ve genel kurumlardan oraya elemanlar ister. Biz de o dönemde o isteğe karşılık Kanal B'nin haber müdürlüğü yardımcılarından İzzet Dağıstanlı'yı gönderdik. Bir defa o belgeler benim ofisimde çıkmadı. İzzet Dağıstanlı'nın ofisinde çıktı ve İzzet Dağıstanlı da bunu belgeledi. Dedi ki bunlar benim ofisimde çıkmıştır, Doktor Haberal ile ilgisi yoktur. Bu da akademide, Milli Güvenlik Akademisi'nde bize anlatılan bir derstir. Belgede buradadır ve ne gariptir ki söylediğim gibi ne benim söylediklerim, ne hukukta avukatlarımız söyledikleri, ne de bizim belgelerimiz hiç dikkate alınmadan iddianameye konduğu için buyurun belge burada, elimde. İzzet Dağıstanlı bunu belgelemiş, imzalamış, demiş ki bu belge bana aittir. Bu bilgiler de bana ismi bilgi veren kişi de orada belli. Bizim eğitim programımız içinde verilmiş bir bilgidir. Mehmet Haberal ile bir ilişkisi yoktur. Zaten orada maalesef oraya gelen emniyet terör örgütü bölümündeki kişiler ne kadar evrak var ise, ne kadar CD var ise hepsinin 1300 küsur CD Mehmet Haberal'dan çıktı diye böyle bir talihsiz tutanak tutmuşlar. Sonradan anladık ki benim ofisimden 3 tane çıkmış, 3'ü de reklam ile ilgili. Diğerlerinin hiçbir tanesi bana ait değildir. Bu kadar, teşekkür ederim. Üye Hakim Özese, yine yapılan aramalarda 160 ile numaralandırılmış yeni bir Türkiye için yeni bir siyaset ve bir oluşuma ilk adım ibaresiyle başlayan birden 30'a kadar numaralandırılan 27 Ağustos 2001 tarihli Mehmet Haberal müracaat sahibi ibaresiyle son bulan bilgisayar doküman içeriğinde yeni bir Türkiye için yeni bir siyaset ve bir oluşuma ilk adım başlıklı Yaşar Nuri Öztürk ve Yaşar Okuyan imzalı siyasi içerikli bildiri. Devam eden sayfalarda başlık ve imza kısmı bulunmayan, bir mahkemeye ait olduğu değerlendirilen duruşma tutanakları fotokopileri, Milli Egemenlik Hareketi imzalı bildiri ve 11 ile 22 arasında numaralandırılan bilgisayar çıktısı dokümanı da soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Doğu Perinçek, Anıl Çeçen, Emin Gürses, Erol Manisalı, Güler Kömürcü, Hurşit Tolon, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Mustafa Özbek, Şener Eruygur, Tuncer Kılınç, Tuncay Özkan gibi şahısların isimlerin bulunduğu listeye 25. sayfada da İdareyi Dava Daireleri Kurulu başlıklı daire başkan ve üyelerinin isimlerinin bulunduğu Mehmet Haberal'a ait 27 Ağustos 2001 tarihli müracaat tutanağı olduğu anlaşılmış. Bu konuda açıklama yapar mısınız? Bu tutanak neye ilişkindir? Profesör Haberal: Bana ait mi belge? Ben mi müracaat etmişim? Üye hakim Özese: Evet. Profesör Haberal: Ben mi müracaat etmişim? Üye hakim Özese: Bu şekilde bir doküman bulunmuş. Profesör Haberal: Böyle bir? Avukat Özersin: Poşet içerisindekileri karıştırarak söylüyorlar. Poşet içerisinde çıkan. Üye hakim Özese: Bu belge dava klasörlerinden 6. klasörde ve sayfa 200 CD olarak söylediğim zaman, yok, normal sayfa olarak 271 civarında. Avukat Özersin: Efendim, sizin söylemiş olduğunuz belgeler çok kopuk kopuk. Şimdi mesela bir tanesini ben açıklayayım. Bizim üniversitemizin Danıştay dava dairelerinin değişik dosyaları olur. O dosyalardan davalar ile ilgili olarak olmuş olabilir. Ama diğer söylediğiniz hususlar, mesela yeni bir Türkiye için yeni bir siyasette buluşma ilk adım ibaresi ile başlayan müracaat sahibi Mehmet Haberal ibareli belgeyi Sayın Haberal görmeden nasıl cevap versin? Biz müsaade ederseniz bakalım şimdi dava dosyasına, kaçıncı klasördeydi bu? Üye hakim Özese: Avukat bey inceleyip beyanda bulunacağım diye bir cevap verebilir. Gördükleri. Avukat Özersin: Hayır, sayfayı söyleyin siz. Hemen biz söyleyelim efendim. Siz sayfayı söyleyiniz efendim. Mahkeme Başkanı: Gösteremiyoruz ki ona. Profesör Haberal: Hayır, bir dakika, ben şunu söyleyeyim Sayın Başkan. Ben bir defa böyle bir müracaatta bulunmadım. Böyle bir şeyi de hatırlamıyorum. Dolayısıyla zaten Tuncay Özkan orada oturuyor. Üye hakim Özese: Tamam, cevabını almış olduk, hatırlamıyor. Cevabını almış olduk. Nayıp hakim Hüsnü Çalmuk: Başkan bey, sayfa numarasını soruyorlar. Hakim beyin sorusunda 6. klasör kaçıncı sayfaydı? O konuda bir tereddüt oldu. Onu söylerseniz cevap vereceklerini söylüyorlar. Mahkeme Başkanı: 268. sayfa. Profesör Haberal: Bak bakalım 268. sayfa. Üye hakim Özese: 270 ile 275 arasına bakabilirsiniz. Profesör Haberal: Şimdi Dilek Hanım bakın. Sayın Başkan, benim böyle bir belgeden bilgim olmadığı gibi ben kesinlikle herhangi bir yere bu şekilde müracaat yapmam. Bunu kimler yapar? Benim avukatlarım yapar. Dolayısıyla bu belgeyle benim hiçbir ilişkim olamaz. Kaldı ki, dahası bu eğer hep zaman zaman söylüyorum. Benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti ise ve burada da elimde bulunan şu anayasa geçerli ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin CMK yani ceza muhakemeleri kanunu geçerli ise, Türk ceza kanunu geçerli ise, acaba bunların hangisinde bir yere bir müracaat suç unsuru olarak belgelenebiliyor? Ben bunu hatırlamıyorum ve böyle bir şey de yapmam. Kaldı ki Sayın Özkan orada oturuyor. Eğer benim hatırlayabildiğim kadarıyla Sayın Okuyan'ın da oralarda olması gerekiyor. Eğer onların da bilgileri varsa lütfen yani açıklasınlar veya bilgi versinler. Ha, ben de ona göre, acaba siz ne arıyorsunuz? Ha, bunu bileyim, ona göre de cevaplayayım. Dolayısıyla bu belgeler ile falan benim hiçbir ilişkim olmaz ve bu belgede benim hangi ofisimde çıkmış, nerede çıkmış, onu oraya getirenler acaba bunu belirtiyorlar mı? Ve bize de bu belgenin bir kopyasını vermişler mi? Acaba bu belgeleri alırken şu CMK 134'ü hiç düşünmüşler mi ki bir gün bize de bunu hatırlatırlar diye? Üye hakim Özese: Evet, bu okuduğum sayfadaki belge aslı değil, özeti çıkarılmış bir yazının içeriği. Soruyu o cevaplamış oldu. Ben başka sorulara geçmek istiyorum. Profesör Haberal: Evet, buyurun. Üye hakim Özese: Bu dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'in tedavisi ile ilgili sorular sormak istiyorum. Profesör Haberal: Buyurun. Üye hakim Özese: Şimdi 4 Mayıs 2002 tarihinde dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit, sizin rektörü olduğunuz Başkent Üniversitesi'ne başvurmuş ve tedavi altına alınmış zannediyorum. Şikayet neydi, söyleyebilir misiniz? Yani hangi hastalık nedeni ile başvurmuştu? Profesör Haberal: Şimdi ben bunu dün detaylı bir şekilde açıkladım. Bülent Bey ilk kez 4 Nisan'da, Mayıs'ta bize müracaat etmiştir. O zaman bir karın ağrısı Hindistan'dan dönmüştü. Hindistan seyahati sırasında bir takım problemler olmuştu. O konu benim ile ilgiliydi ve zaten geldi sanıyorum. Bir gece yatırdık, bir gaz şikayeti vardı, düzeldi ve çıktı. Onun dışında geldiği zamanki şikayetlerini burada benim açıklamam söz konusu olamaz. Çünkü ben Hipokrat yemini yapmış bir kişiyim. Daha önce bunu size hatırlattım. Benim hastam ile ilgili bilgi verebilmem için o hastamın bana izin vermesi gereklidir Sayın Başkan. Ben nasıl Sayın Merhum Bülent Ecevit'in hastalığını burada size anlatabilirim? O zaman ben Hipokrat yeminine karşı onu ihlal etmiş olmam mı? Böyle bir şey olabilir mi? Üye Hakim Özese, siz şimdi sizin açınızdan sakıncası olmayan sorulara ben cevap vermenizi... Profesör Haberal, kaldı ki, benim, kaldı ki... Üye Hakim Özese, bu şekilde cevap verebilirsiniz. Yani hasta doktor ilişkisi nedeniyle cevap verilemeyebilir. Profesör Haberal, anlamadım. Üye Hakim Özese, hasta doktor ilişkisi nedeniyle cevap vermiyorum diyebilirsiniz. Profesör Haberal, gayet tabii. Hayır, aynen hasta benimle ilgili değil ki. Ben hasta ilişkileri falan meselesi değil. Ya benim doğrudan doğruya benim hastam olmadı, benim bir kez hastam oldu merhum başbakanımız, Hindistan dönüşü geldi, yattı, karın ağrısı vardı, gaz şikayetleri vardı, ertesi gün gönderdim. Ama onun dışında böyle bir soru ile muhatap olmam gerçekten hiç uygun değildir. Üye Hakim Özese, ama bu iddianame kapsamında belirtilen olaylardan olduğu için ben sormak istiyorum. Profesör Haberal, hayır, hayır Sayın Başkan, hayır, kusura bakmayın. Üye Hakim Özese, bazı konuları... Profesör Haberal, hayır, kesinlikle bunu herkesin çok iyi bilmesi gereklidir ki, hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi bir tek Yüce Allah ancak bilir. Hastanın bilgisi olmadan, hastanın izni olmadan hiçbir hekim istisnasız o hasta ile ilgili bilgi verme hakkına haiz değildir. Ha, kaldı ki, zaten size gerekli raporlar ilgili arkadaşlarımın yapıp imzaladığı, benim de yönetici olarak verdiğim raporlar dosyalarda mevcuttur. Hepsi de size takdim edilmiştir. Üye Hakim Özese, ben, siz muayene ettiniz mi kendisini? Profesör Haberal, ben mi? Üye Hakim Özese, evet. Profesör Haberal, size söyledim. Bir akşam geldi, yattı. Benim hastamdı, muayene ettim. Gaz problemleri vardı. Ertesi gündüz taburcu ettim, o kadar. Benim ile ilgili muhataba budur. Hayır, yoktu. Onun dışında benimle ilgili değildi ki. Onun dışında kaldı ki bunu söyledim. Ben merhum başbakanımız Bülent Ecevit'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü dün de söylediğim gibi Atatürk'ün yaptığı gibi kendisini biz Türk hekimlerine emanet etmiştir. Bu demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tıbbının düzeyi dünya uluslararası düzeyine ulaşmıştır. Ben inanıyorum ki bütün Türk milleti Türk tıbbının bu düzeye ulaşmasından gurur duyuyordur. Ve bugün söyledim, dün de söyledim, söylemek durumundayım artık. Türkiye Cumhuriyeti o noktaya geldi ki dünyanın bir takım ilkleri bu ülkeden imzalı olarak çıkıyor. Herhalde bu beni mazur görün, sizler için de bir gurur vesilesi olmalıdır. Ya sadece bütün Türk milletiyle ilgili değil, yani Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hudutları içerisinde yaşayan her vatandaşımızın çünkü. Bir açıklama yapmak isterim ben. 1975'te transplantasyona başladığım zaman Türkiye'de transplantasyon yoktu ve kronik böbrek hastası olan hastalarımız yurt dışına gidiyorlardı. Bu yurt dışına gidenler, tabii o imkanı bulanlar, ancak yaşamını kurtarabiliyordu. Diğer vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybediyorlardı. Ülkemizde o kocaman Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece birkaç tane diyaliz merkezi vardı. Kronik böbrek hastaları için 6 ay sonrasına randevu veriliyordu Sayın Başkan. Hatta dahası 50 yaşın üstündeki insanlara acaba diyaliz yapalım mı yapmayalım mı tartışması yapılıyordu. Ben de o zaman şöyle soruyordum, diyordum ki bu kişiler sizin anneniz babanız olsa acaba ne yaparsınız? Ha, onlara ne yaparsanız bu hastalara da bunu yapmak durumundayız. İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti, ben Yalova'nın köyünde, Sayın Yaşar Okuyan'ın köyünde bile diyaliz merkezi kurdum. Kendi ilçem olan Pazar'da bile diyaliz merkezi kurdum ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok yerinde ben sanıyorum 400-500'e yakın diyaliz makinesi merkezi var ve 40'ın üzerinde de transplantasyon merkezi var. Bugün Türkiye sıfırdan bu noktalara gelmiştir. Artık değil bizim vatandaşlarımızın yurt dışına gidip tedavi imkanı araması, tam tersine yurt dışında bulunan hastalar Türkiye'ye geliyorlar. Bir anımı burada mecburen açıklayacağım. Hastalardan bir tanesi Almanya'dan geldi. Diyalize aldık. Baktım ağlıyordu hasta. Hayrola niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki efendim biz Almanya'dan Türkiye'ye gideceğiz dediğimiz zaman bize diyorlardı ki sakın gitmeyin ölürsünüz. Şimdi burada geldim. Burada bu imkanları görünce ağlamayayım da ne yapayım? Hiç olmazsa tatilimizi ülkemizde rahatlıkla geçirebileceğiz dedi. İşte bizim ülkemiz buralardan bugünkü düzlüğe ulaştı. Ben boşuna söylemiyorum, Türkiye Cumhuriyeti odun ateşinin ışığından bugün lazere gelmiştir. Bu da ülkemin kazandırdığı imkanlıdır. Dolayısıyla ülkemin bu durumu ile bu düzeyi ile de ben gurur duyuyorum. Avukat Helvacı, Sayın Başkanım. Sayın Özesen'in sorusu ile ilgili olarak bir açıklama yapmak istiyorum müsaade buyurursanız. Müvekkilimin beyanında belirttiği Bülent Ecevit'in Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne geldiği ilk tarih 4 Mayıs 2002'dir. Kendisine hemen bahsedilen basit mide rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Haberal hastaneye kabulünde görev almıştır. Ancak hastanede 17 Mayıs-27 Mayıs 2002 tarihleri arasında yatarak tedavi olduğu süreçte müvekkilimiz sağlık ekibinde hiçbir şekilde görev almamıştır. Bu da Başkent Üniversitesi tarafından sayın mahkemenize gönderilen yazı ve ekindeki raporlarda sabittir. Teşekkür ederim. Üye Hakim Özese, Mehmet Bey biraz önce sorduğum sorular zaten dava klasörleri arasında var. Üçüncü dosyanın yani üçüncü davanın altıncı klasörünün CD olarak sayfa 315 normal sayfa olarak da 220. sayfasını emniyette size soru olarak sorulmuş yani aleniyet kazanmış dosya klasöründe yer alan bir soru. Şimdi bu biraz önce muayene ettim dediniz, 4 Mayıs 2002 tarihinde muayene ettim dediniz. Bunu herhangi bir rapor tanzim ettiniz mi? Profesör Haberal, hayır hayır efendim. Bakın şimdi ben burada size şunu acaba sizden öğrenebilir miyim? Siz burada yani bunları sormakla benden ne öğrenmek istiyorsunuz? Ben şimdi desem ki size şimdi bunlar benim yaşadığım şeylerdir. Ben size desem ki ben Bülent Bey'in kalbini dinledim. İşte nabzı aritmikti. İşte bağırsak sesleri dinlenmiyordu, gelmiyordu. Onun için ben işte şu tetkiki istedim. Ki bunun bir defa böyle bir şey yapamam, böyle bir şey söyleyemem. Şimdi size bir başka anımı söyleyeceğim. İsrail'de bir toplantıya gitmiştim. Toplantıdan çıkışta yurt dışına döneceğim. Havaalanında işte bana sormaya başladılar. Hangi kongreye katıldınız? Ne anlattınız? Hangi şeyi anlattınız? Bir saat bekledik. Sonunda dedim ki, tamam ben şimdi size soruyorum. Dünya Yanık Derneği'nin kongresine katıldım. Burada elektrik yanıklarını anlattım. Burada işte şu kadar hastaydı, şu kadar. Ne anladınız dedim. Kişi yüzüme baktı. Kusura bakmayın dedi. Ben galiba yanlış yaptım. Döndü gitti. Şimdi bir defa böyle bir sorunun muhatabı benim olmamam gereklidir. Dolayısıyla ben size söyledim. O benimle hastam arasında olan bir olaydır. Ben hastam için gereğini yapmışım. Hastamı taburcu etmişimdir. Nokta. Bunun ötesinde merhum Bülent Ecevit bana evet açıklama yapabilirsiniz demediği sürece hiçbir güç Yüce Allah'tan başka bana bunu söyletemez. Dolayısıyla siz ne sormak istiyorsanız yani ne varsa şu meşhur kuvvetli şüphenin içerisinde bana onu sorun da ben de onu cevaplayayım. Üye Hakim Özese, Mehmet Bey benim sorularım açık yani teşhis ve tedavi yöntemlerini öğrenmek için ben size soru soruyorum. Profesör Haberal, ben de size açık cevap veriyorum Sayın Başkan. Hayır kesinlikle, hayır kusura bakmayın. Buna hakkınız yok, buna hakkınız yok. Bunu bana hiç kimse soramaz. Üye Hakim Özese, şimdi bakın emniyetteki ifadenizde size bu şekilde sorulmuş. Profesör Haberal, hayır bir hasta ile ilgili kusura bakmayın hiçbir hastam ile ilgili bana bu soruyu hiç kimse yöneltemez. Ta ki hastanın izni olacak, aynı konunun doktoru olacak, o benimle konsültasyon yapacak. Onun dışında hiçbir güç, dünyada hiçbir güç bu soruyu bana yöneltemez. Hiçbir güç siz hastanıza ne yaptınız ve ben üzgünüm böyle bir makamdan böyle bir soruyu duymaktan hakikaten üzgünüm. Yazık gerçekten sizin de zamanınıza yazık, bizim de zamanımıza yazık. Bunların bilinmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu tıpta kanundur, bu gerekçedir. Ben Hipokrat yemini yapmış bir Mehmet Haberal'ım, bir doktorum. Bunu nasıl söylerim size? Böyle bir şey olabilir mi? Hastaya ne tedavi yaptın? Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Olur mu böyle bir şey? Avukat Özersin. Sayın Başkanım, bu konuda bir hususu ilave etmek istiyorum izniniz olursa. Mahkeme Başkanı: Efendim, lütfen soruları bitirelim. Hepsini hazırlayın. Size söz verildiğinde hepsini lütfen efendim, lütfen. Lütfen, konu anlaşıldı, izah etti müvekkiliniz. Çok rahat izah etti. Avukat Özersin: Ben şimdi bu hususla ilgili Ecevit, efendim bütün raporlar zaten dosyaya geçti. Mahkeme Başkanı: Efendim, çok net izah etti. Neyin ne olduğunu, yani buna ilave edecek başka bir şey ne olabilir ki, lütfen. Üye Hakim Özese: 4 Mayıs 2002 tarihinde merhum Bülent Ecevit başvurduğu takdir, tarihte, zaman, tarihte muayene ettiniz. Herhangi bir tetkik veya test yapıldı mı? Naip Hakim Çalmuk: Başkan Bey, Doktor Bey'in ısrar etmesi nedeniyle. Profesör Haberal: Hayır, hayır, ara, ben size bunları yine cevaplamak durumunda değilim. Bunu sormak durumunda değilsiniz. Böyle bir, kusura bakmayın, böyle bir hakkınız da yok. Ben muayene ettim, etmedim. Hastam bana gelmiş, ben gereğini yapmışım. Hastamı tedavi etmiş, göndermişim. Böyle bir soru olabilir mi? Şimdi ben size sorabilir miyim? Şimdi siz suçluyu dinlediniz yahut da tutukluyu dinlediniz. Acaba bu konuda ne şekilde karar verdiniz? Ne şekilde, ne böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hakkım var mı benim? Sizin böyle bir hakkınız olamaz. Üye Hakim Özese: Efendim, o sorduğum soruda. Profesör Haberal: Kaldı ki Sayın Başkan, kaldı ki bütün bunların hepsi, bütün belgeler size verilmiş durumdadır. Yani şöyle mi kabul edeyim? Ben bu belgeler okunmadı, dolayısıyla bunlar tekrar tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Şimdi yanlış anlamayın lütfen, dünden beri birçok şey tekrar tekrar döndürülüp bana soruluyor. Ben size açık söylüyorum, bunları böyle döndürmek yerine şu, ben hep üzerinde söylüyorum, duruyorum. O bana 358 günü burada tutturan şu meşhur kuvvetli şüphe neyse, lütfen bunu oraya buraya dağıtmadan deyin ki bu kuvvetli şüphenin adı şudur. Onun için Mehmet Haberal, sen 358 günü hak ettin. Hatta üstüne daha da cezayı hak ettin. Onu da çekeceksiniz. Ben de bunu çekmeye hazırım. Aksi halde oradan beyan ediyorum, bu konuda yasal her türlü hakkımı da kullanacağımı. Çünkü bu benim anayasal hakkım. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Mahkeme Başkanı: Efendim, lütfen sakin olun. Zaten rahatsızsınız. Profesör Haberal: Ben sakinim. Ama bunları bana sormakla olur mu böyle bir şey Sayın Başkan? Mahkeme Başkanı: Rahatsızsınız, yani sakin değilsiniz. Bakınız, değerler yükseliyor. Profesör Haberal: Olur mu böyle bir şey Sayın Başkan? Mahkeme Başkanı: Efendim, siz atarsınız, alt tarafı iki kelimeyle halledersiniz. İki kelimelik iş bu yani. Bu kadar konuşmanıza, bu kadar izahata gerek yok. İki kelimeyle bu hallolacak meseledir. Profesör Haberal: Ama siz böyle istiyorsunuz. Mahkeme Başkanı: Lütfen. Profesör Haberal: Siz bu şekilde izahat istiyorsunuz Sayın Başkan. Benim hastam ile ilgili ne yaptığımı bana soruyorsunuz. Böyle bir hakkınız var mı? Bunu sormaya hakkınız var mı? Hayır, kesinlikle yok. Mahkeme Başkanı: Efendim, size efendim, dinler misiniz? Profesör Haberal: Kesinlikle yok. Mahkeme Başkanı: Dinler misiniz? Naip Hakim Çalmuk: Kısa bir ara vermemiz gerektiğini söylüyorlar Başkan Bey. Mahkeme Başkanı: Efendim, bakınız, emniyette vermiş olduğunuz ifadeyi ben size dün okudum. Size bir soru soruldu. Bu sorunun da tamamını, detayını okumadım. Sizin bildiğinizi düşündüğüm için, hatta biliyorum dediniz, açık kaynaklardan elde edilen bir bilgiler ışığında bir soru hazırlanmış yarım sayfa. Hatta 1,5 sayfa oradaki açıklamalar size okundu ve siz ona cevap verdiniz. Yani odur yine sorulmak istenen şey de oydu ki bu size emniyet aşamasında soru olarak zaten tevcih edildi. Polis tarafından size bu soru soruldu. Profesör Haberal: Sayın Başkan. Mahkeme Başkanı: Bakınız, burada bu soruda bak 4 Mayıs 2002'de Bülent Ecevit'e bağırsak iltihabı teşhisi konulduğu şeklinde devam eden bir soru, bakınız. Profesör Haberal: Tamam Sayın Başkan, ben bunu söylüyorum. Bülent Bey Hindistan'dan dönmüştü. Bağırsak şikayetleri vardı, gaz şikayetleri vardı. Bir akşam yattı, kendisine gerekli işlemler yapıldı ve düzeldi, taburcu oldu. Mahkeme Başkanı: Taburcu edildi, bu kadar efendim, bu kadar işte, bitti. Profesör Haberal: Olay budur. Hayır, bunun arkası başka ne olabilir? Mahkeme Başkanı: Bitti, konu kapandı. Yani konu kapandı, bunun daha detayı. Profesör Haberal: Ne var ki? Yani ben şimdi burada izah edeceğim. Olur mu böyle bir şey? Avukat Helvacı: Sayın Başkanım. Naip Hakim Çalmuk, Başkan Bey, doktor bir ara vermemiz gerektiğini söylüyor. Duruşmaya kısa bir ara verildi. 12. ayrımın sonu, sayfa 145.